Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Tekstil sektörü ülkemizin en eski sanayi dallarından biri. Sağladığı istihdam nedeniyle de ülkemizin ekonomik kalkınma sürecinde rol oynayan önemli bir sanayi dalı ve aynı zamanda iş kazalarının da en fazla yaşandığı iş kollarından. Bugün tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine dair verileri ve ne tür tehlike ve risklerle karşılaşıldığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Patlar'la görüşeceğiz programımızın ilk dakikalarında. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. Avrupa'ya işçi olarak giden Türkler zamanla kendi işlerini kurup işveren oldular. Bulundukları ülkelerin ekonomilerine katkı sağlarken girişimcilik ruhuyla çok farklı alanlarda istihdam oluşturdular. Atılganlık, esneklik, iletişim yeteneği ve hizmet anlayışına sahip olan Türk kökenli girişimcilerin ekonomik gücü ve gelişimini konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız stüdyomuzda olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Mecbur, mecbur, bu hayat hep mi mecbur? Mecbur, mecbur, takılıp kaldık mecbur. Ah kalbim yeni yetme, bildiğini söyletme. Ne olur beni ona etme. Mecbur, mecbur, vallahi çok sevdim. Billahi çok sevdim, kendimden vazgeçtim. Mecbur, mecbur. Zalimi güldürdün ya, seveni öldürdün ya. Beni sahipsiz buldun, gelişine vur vur deli. hep mi mecbur, mecbur, mecbur. Takılıp kaldık mecbur. Ah kalbim yeni yetme, bildiğini söyletme. Ne olur beni ona etme. Mecbur, mecbur. Vallahi çok sevdim, billahi çok sevdim. Kendimden vazgeçtim. Mecbur, mecbur. Zalimi güldür dünya, seveni öldür dünya. Yine eyvah ki eyvah, inadına döndür dünya. Ah kalbin yeni yetme, bildiğini söyletme. Ne olur beni ona etme. Mecbur, mecbur. Vallahi çok sevdim, billahi çok sevdim. Kendimden vazgeçtim. Mecbur, mecbur. Ah kalbim yeni yetme, bildiğini söyletme. Ne olur beni ona etme. Mecbur, mecbur. Dünyamı zehir ettin, karşımdan zehir ettin. Ben aşktan vazgeçtim. Mecbur, mecbur, mecbur, mecbur, mecbur, mecbur.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Ali Patlar var. Sayın Patlar, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli konuğumuzla tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine dair verileri ve tehlike ve riskleri konuşacağız. Konumuza geçmeden önce biraz kendinizden bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Ne kadar zamandır tekstil sektörünün ve aslında iş sağlığı ve güvenliği anlamında bu işin içindesiniz?
Tabii, ben Konyaeli doğumluyum. 98-2003 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği eğitimi aldım. Ardından Antep'te, Bursa'da özel sektörde mühendis olarak çalıştım. Akabinde de memuriyet hayatına başladım. Ankara Ulus'ta, o zamanki adıyla Gümrük Müsteşarlığı'nda. Sonrasında 2013 yılından beri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi tekstil sektörü tabii ülkemiz için çok önemli bir sektör muhakkak. Evet. Üretim ve istihdamdaki yerini sorsak neler söylersiniz?
Tabii. Dediğiniz gibi tekstil sektörü çok önemli bir sektör. Ülkemizin en eski sanayi dallarından birisi. Hazır giyimle beraber elyaf ve ipliği kullanım eşyasına dönüştürecek süreçleri içeriyor. Bu kapsamda işte elyaftır, ipliktir, kumaştır, bu kısım tekstil kısmını, kumaştan da giyim oluşturma kısmında hazır giyim anlamına geliyor. Sektör sağladığı istihdam imkanı, üretim sürecinde oluşturduğu katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ülkemizin ekonomik kalkınma sürecinde rol oynayan önemli bir sanayi dalı. İsterseniz birkaç istatistik veri vereyim.
Tabii, lütfen.
2020 yılı SGK istatistiklerine göre tekstil iş yeri sayısı yaklaşık 17.800 civarında. Çalışan da 461.000 civarında. Hı hı. Hazır giyim noktasında da yaklaşık 36.000 civarında iş yerimiz var. 610.000'e yakında çalışanımız var. Toplam bakarsak yani toplam iş yeri sayısının yaklaşık %3'üne tekabül ediyor ve toplam çalışan sayısının da %7'sine denk geliyor bu iki sektördeki çalışan sayısı. Ayrıca ben size birkaç ekstra bilgi daha vereyim.
Buyurun lütfen.
Tekstil ve hazır giyim sektörleri beraber 1 milyonun üzerinde istihdam sağlıyorlar ülkemizde. Yani bu çok önemli bir sayı.
Elbette.
milyarın üzerinde ihracata katkı sağlıyorlar. Yani bu bizim toplam ihracatımızın yaklaşık %8'ine denk geliyor. Ve dünyanın 7. büyük ihracatçısı konumundayız. Halı ve yer kaplamada dünyanın 2. büyük ihracatçısıyız. Dokuma halıda dünya lideri konumundayız. Dünyanın 3. büyük çorap tedarikçisiyiz. Yine dünyanın 4. büyük havlu tedarikçisiyiz. Avrupa'nın 3. büyük hazır giyim tedarikçisiyiz. Avrupa'nın en büyük iplik üretim kapasitesine sahibiz. Ve yine Avrupa'nın en büyük kot kumaş üreticisiyiz. Ve son olarak Avrupa'nın en büyük ev tekstili üreticisiyiz. Yani gördüğünüz gibi oldukça önemli bir yerdeyiz.
Evet, hem de gerek dünyada gerekse Avrupa'da. Tabii bu kadar büyük bir sektör ne yazık ki tahminimiz üzere ülkemizde de iş kazalarının muhakkak en fazla yaşandığı sektörlerden biri olsa gerek, öyle değil mi Sayın Patlar?
Evet, maalesef.
Ne tür tehlikeler var, ne tür riskler var? Özellikle tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine dair veriler ne durumda?
Tabii bahsettiğiniz gibi sıkça iş kazaları meydana gelmekte sektörde. Yine 2020 yılına ait SGK istatistiklerinden şunu söyleyebilirim. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde toplam 25.500 civarında iş kazası meydana gelmiş. Bu toplam iş kazaları içerisinde %6.6'ya tekabül ediyor. Ve 2020 yılında maalesef 1240 çalışanımız hayatını kaybetmişken bu tekstil ve hazır giyim sektöründe de 21 çalışan hayatını kaybetmiş. Bu yönüyle maalesef trajik.
Evet.
Şimdi isterseniz bu iş yerlerindeki başlıca risklerden söz edelim.
Hı hı.
Öncelikle tozlardan kaynaklanan meslek hastalıklarına sebep olabiliyor bu sektör. Malum işlediğimiz malzeme elyaf doğal olur, hı hı, sentetik olur. Bunun dışında üretimde kullanılan makinalardan kaynaklı gürültü ve bunun nedeni bu sebeple gürültüye bağlı işitme kayıtları meydana gelebiliyor. Yine kullanılan kimyasallardan dolayı çalışanlar için bazı mesleki hastalıklar ya da sağlık sorunları meydana gelebiliyor. Bunların solunması, teması ya da bu kimyasallardan kaynaklı patlamalar yaşanabiliyor. Yine yangın tehlikesi söz konusu bu sektörde. Özellikle sonuçları itibariyle çok yıkıcı. Gerek çalışanlara, gerekse iş yerine, işlerine büyük zararlar verebiliyor.
Evet.
En çok da karşımıza çıkan husus iş ekipmanları ve hareketli aksamlardan kaynaklanan riskler. Tekstil sektöründe işlenen malzeme silindirler vasıtasıyla işlem görür ya da iletilir. Çokça kullanıldığı için maalesef işçileri çoğu zaman parmakları, elleri, kolları,
uzun kaybı değil mi?
Evet. Bunun dışında ergonomik olmayan çalışma koşulları nedeniyle işçilerin yaşadığı sorunlar var. Kas iskelet sorunları. Termal konfor önemlidir tekstil sektöründe. İşletmenin belli rutubet ve sıcaklık değerinin sağlanması noktasında bazen işçiler için bu sorun teşkil edebiliyor. Bunun dışında hazır giyimde de en çok karşımıza çıkan sorun el parmak kesilmesi, kullanılan hızar kesici nedeniyle.
Söyleyince.
Yani epey sayabiliriz.
Kendimi
yani
çok kötü hissettim. Yani tabii ülkemize sağladığı istihdam olanakları, ekonomik gelişmeler muhakkak çok kıymetli, evet, ama tabii bir de işin bu tür üzücü tarafları var. Ve muhakkak da aslında çalışanlar önleyici unsurlar, ekipmanlar kullanıyorlardır ama artık farklı nedenlerden dolayı bu tür kazalara sebep oluyor. Benim aslında en çok dikkatimi çeken içlerinde bir de yangın olayı. Çünkü şöyle söylediniz,
evet,
yangında en çok kayıp oluyor. Biraz yangın,
evet,
anlatır mısınız? Neler oluyor? Hem ne istatistikler, ne durumda? Örneğin itfaiye idarelerinde yangın kayıtları var mı? Sektörde yangın çıkmasına sebebiyet veren durumlar nelerdir?
Tabii. Yani yangın gerçekten çok önemli. Biraz önce de değindiğim, hı hı, gibi sonuçları itibariyle gerek çalışanlara gerekse iş yerine büyük zarar veriyor. Yani sık sık haberlerde de yer bulur.
Evet.
Belki hatırlarsanız en son geçtiğimiz ay İstanbul Güngören'de bir kaza yaşanmıştı.
Evet, evet.
Üç kartlı bir iş yeriydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada herhalde 5 kişi hayatını kaybetti. Bu elim hadise neticesinde. Şöyle söyleyelim. Yine 2020 yılından ben vuralım. Çünkü en son elimizdeki SGK verileri o yıla ait. O yılda yangına bağlı 68 adet iş kazası yaşanmış. Fakat çok şükür ki ölümlü bir hadise yaşanmamış. Bunun dışında tabii yangınlara müdahale eden itfaiyeler var. İtfaiye idareleri de tabii ki kendi kayıtlarını tutuyorlardır ama şöyle bir sıkıntı var. İtfaiye teşkilatları malumunuz belediyelere bağlı. Dolayısıyla bunların bir çatı teşkilatı olmadığı için onların da merkezi bir veri kayıt sistemi bulunmuyor. Dolayısıyla yani bugün işte girip Türkiye'de toplam ne kadar iş yerinde yangın çıkmış, bunu sonuçları ne olmuş gibi veriye ulaşmak itfaiye kayıtları noktasında çok zor. Hatta ben bununla ilgili uzmanlık ve çalışmam kapsamında bir ilimizin itfaiye teşkilatını ziyaret ettim. Yani orada da dosyaları incelemek zorunda kaldım. Hard copy dosyaları. Yani onları tek tek her sayfayı açarak, iş yerinin işte türüne bakarak, yaşanan kazaya bakarak bazı kayıtlar tuttum maalesef. Ama halbuki yani zamanımızda bilgiye erişim hızlı olmalı, kolay olmalı.
Evet, hatta filmlere bile konu olan bir durumdur bu yangınlar. Öyle değil mi? Benim en son hatırladığım Zürtah filmi miydi? Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Orada da yine böyle bir yangın çıkıyordu pamuk deposunda ve aslında bütün hasılat gitmiş oluyordu.
Yani aynen.
Filmlere de konu olan çok acı bir olay gerçekten. Evet, buyurun. Kesinlikle. Devam edin lütfen.
Biz hatta yakın zamanda genel müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarından tekstil sektöründe yaşanan tipik bir yangın hadisesiyle ilgili bir animasyonla paylaştık. O da bayağı beğeni aldı. Yani o da ileride değineceğim şeylerden biri, hususlardan biri. Evet. Maalesef çalışanlar noktasında, iş yeri noktasında, milli sermaye noktasında
her şeyden aslında her şey bir yana bir de milli sermaye gidiyor. Yani ülkemize büyük zarar veriyor bu tür durumlar. Neden kaynaklanıyor bu tür yangınlar? Hani sebepleri ne oluyor çoğunlukla?
Tabii yani genel olarak yani eksik hususları söyleyeyim ben. Elektrik tesisatı kaynaklı olabiliyor bu yangınlar. Dolayısıyla elektrik tesisatının bakımının çok iyi yapılması lazım ehil kişilerce. İş yerinin genel tertip, düzen, temizliği önemli. Yani işletmelerde özellikle üretim esnasında havaya tozlar, uçuntular, elyaf parçaları karışıyor. Bunlar da işte elektrik tesisatının, ne bileyim, ışıklandırmanın, makinelerin, açıksa makinelerin iç kısımlarına gidiyor. Daha sonra bunlar da makinenin hararetiyle
fazla ısınması sebebiyle
yangına sebebiyet verebiliyor. Evet. Yani o noktada düzen, tertip, temizlik, elektrik güvenliği çok önemli. Tabii bunların da öncesinde güvenlik kültürü çok önemli çalışanlar noktasında. Yani iş yerinin güvenlik kültürünü çalışanlarına iletmeye, onların bu noktadaki farkındalıklarının arttırılmasını sağlamaya çabası olmalı ve en başında da iş sağlığı ve güvenliği hizmet alması lazım iş yerinin. Bildiğiniz üzere iş yerleri tehlike sınıflarına ve çalışan sayısına göre iş sağlığı ve güvenliği kanunumuza göre iş güvenliği uzmanlığı hizmeti bir de iş yeri içinde hizmeti almak durumunda. Onların da sayesinde yardımlarıyla, önerileriyle inşallah bu kazalar yaşanmaz diye umuyoruz.
Evet. Bir böyle durum listesi gibi listeler var mı? Örneğin işte pamuk için, ne bileyim, iplikhanelerden bahsettiniz. İşte dokuma salonlarından ya da boyadan bahsettiniz, malzemelerden bahsettiniz. Hani böyle bir liste çıkarılmış mıdır kurumlarda ya da sosyal güvenlik kurumumuz bu tür bir listeyi onlara sunuyor mu?
Şöyle bunlar daha çok hani risk değerlendirmeleri neticesinde ortaya çıkıyor. Dediğim gibi işveren iş sağlığı güvenliği hizmeti alırken ya onlardan ya da kendisi mutlaka kanuna göre iş yerinde risk değerlendirmesi yaptırmak durumunda. Mesela buradaki riskimiz yangın. Yangına neler sebebiyet verebilir? Bu noktada işveren her şeyi hani tabiri caizse kılık kırk yararak incelemek durumunda. İşte neler sebebiyet verebilir? Nasıl olur? Sonrasında nasıl müdahale ederim? Büyümesini nasıl engellerim? Bütün bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela şunu söyleyebilirim. Şimdi iplik üretiminde iş depodan başlıyor. Öncelikle depolarda önlemler almamız gerekiyor. Silsile halinde de diğer üretim hattında devam ediyor. Örneğin depolarda özellikle balyaların taşınmasında kullanılan forklifler bile önemli. Çünkü balyaların çevresindeki metal teller forkliftin ağzının temasıyla birlikte çatal ağzın kıvılcım alabiliyor. Bu da balyanın tutuşmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden yandan sıkıştırmalı forkliflerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yine forklift akülerinin şarj yerleri önemli. Yani bunların üretim alanına ve depoya yakın bir yerde olmaması gerekiyor. Mümkünse üretim hattının dışında ayrı bir yerde bağımsız bir şekilde forklift akülerinin şarj edilmesi gerekiyor. Bunun dışında hatta biraz önce bahsettiğim o animasyon filmi de iki tane de geçiyordu. Daha doğrusu iplik hazırlıkta. Oradaki balyaların içine kaçan bir metal parçası, gözden kaçan bir metal parçası makine tarafından işlenirken temas söz konusu oluyor. Haliyle orada bir kıvılcım. Dolayısıyla bir yangın meydana geliyor. Öncesinde de o metal parçasını gören bir çalışan onu almaya çalışıyor. O da uzun yaralanmasına sebep oluyor.
O yaralanmalardan bahsedince inanın yüreğim kalkıyor. Evet. Çok üzülüyorum.
Biz de çok üzülüyoruz ama maalesef hani bir yerde de hani bunu göstermek durumundayız.
Evet.
Çünkü
tabii ki göstereceğiz ki hani bu tür kazalara sebebiyet vermemek için önleminizi alın demek zorundayız.
Aynen. Çünkü malumunuz kaza anında risk algımız yükseliyor. Bir olay oluyor mesela, onunla ilgili risk algımız yükseliyor ama zaman geçince risk algısı aşağı inmeye başlıyor. Tıpkı deprem gibi.
Evet.
Onun örneğini vereyim. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. İşletmelerde kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı olmalı. Bazen işletmelerde çalışanlar tarafından bu kaçak akım röleleri iptal ediliyor. Çünkü kaçak akım rölesi bir nevi sigorta işlevi görür. Sigorta attığında bu sorun olduğu anlamına gelir. Ama onlar da üretimin durmaması adına, kesintiye uğramaması adına onları bypass ediyorlar maalesef zaman zaman. O yüzden gelen tehlikeyi de fark etmiyorlar. Bir diğer hususta şudur. Bizim malumunuz İpliğhanelerde pamuk balyaları içerisinde biraz önce bahsettiğimiz yabancı maddeler kapalı sistem içerisinde taşınırken yüksek bir hava hızıyla onun teması da yangına sebebiyet verebiliyor, tutuşmalara sebebiyet verebiliyor. Ayrıca sistem içerisinde motor fanlarına sıkışan elyaflar zamanla ısınarak yine tutuşabiliyor, yangına sebebiyet verebiliyor. Dokuma ile ilgili şunu söyleyebiliriz mesela. Dokuma tezgahları havalansın diye, daha doğrusu ısınmasın diye tezgahın ana motoru kapağını açık bırakıyorlar çoğu zaman. Bu kapağın açık kalması neticesinde de biraz önce bahsettiğimiz işletmedeki o uçuntular, parçalar bunun içine kaçabiliyor.
Makineyi de bozar o parçalar aslında, hani yangın tabii, bir yana bir de makinenin o dişlilerinin arasına girdiğinde yine makinenin de bozulmasına sebebiyet verebilir.
Tabii makinenin de çalışmasına aksi yönde tesir edebilir. Yüksek devirde çalışan makinenin parçaları ısınma neticesinde bu parçaların da tutuşmasına sebep olup hem makineye zarar verebilir hem de işletmeye zarar verebilir. Yani tabii şeye değinmedim ben, hani işletme içerisinde sigara içilmesi. Hani bu da bir sebeptir ama hani bu çok bariz, kör göze parmak derler ya.
Evet.
Yani artık herhalde bunun önüne geçmişizdir diye düşünüyorum ben.
Evet. sizin o pek çok bahsettiğiniz sıkıntının da önüne geçilmiştir diye ümit ediyoruz. Bu evet, anlamda evet. Özellikle yangınla mücadelenin çok önemli olduğunu defalarca dile getirdiniz. Alınması gereken önlemler noktasında son dakikalarımıza da yavaş yavaş giriyoruz. Neler söylersiniz?
Tabii. Öncelikle iş yerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre uygun sayıda arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve özel eğitimli destek elemanı görevlendirilmeli çalışanlar arasından. Ve çalışanlara bir yangın durumunda ne yapacakları, nasıl davranacakları konusunda eğitim verilmeli. İş yerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, iş yerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin özelliklerine ve çalışan sayısına göre etkili ve yeterli yangın söndürme tertibatı, ekipmanı bulundurulmalı. Periyodik olarak yangın ve tahliye tatbikatları yapılmalı. Eksiklikler varsa bunlar raporlanıp eksiklikler giderilmeli. Bu yangın tesisatının hortumların, boru tesisatının, yangın söndürme cihazlarının da periyodik kontrolleri yaptırılmalı. Yani bu yaptırılmadan maalesef kullanışsız hale gelebilirler zaman içerisinde. Onun için kontrolleri yapılmalı. Kaçış yolları önünde engel olmamalı. Bu tekstil işyerlerinde çok çok karşılaşılan bir durum. Yani üretim esnasında malzemeler taşınıyor, ediliyor. Ama bunlar tabii ki söndürücülerin önüne konmamalı. Acil çıkış yollarını kapatmamalı. O da ayrı bir sıkıntıya sebep olur yangın anında.
Tabii.
Onun dışında dediğimiz gibi hani iş yerinin tertibi, düzeni, temizliği, emiciler, klimalar, bunların sağlıklı çalışmaları lazım ki iş yeri ortamından bir uçuntular, bu tozlar uzaklaştırılsın. Bir önemli husus da kaynak. Yani iş yerinde bazen kaynak yapılabiliyor. Kaynak yapılacaksa etrafının çevrilmesi gerekiyor. Çünkü çok kolay alevlenebilir malzemeler var etrafta. Etrafını çevrilerek ayrı bir şekilde, ayrı bir özen göstererek o işin yapılması gerekiyor. Bir de konfeksiyon, yani hazır giyim işlerinin yapıldığı iş yerlerinde önemli bir husus var. Burada uzatma kabloları, yani sadece bir makineyi beslemeli. Birden fazla uzatma kullanılınca yüksek akım nedeniyle bazen orada da elektrik ağıtları, hatta patlamaları yaşanabiliyor. Dolayısıyla çoklu priz kullanılmamalı.
Evlerde bile aynı sıkıntıyı yaşarız çoğu zaman değil mi?
Aynen,
çoklu priz kullandığımızda.
Ketir koyarsınız, başka bir şey koyarsınız.
Evet,
yani
evet.
O da bayağı risk barındırıyor.
Evet.
Onun da önüne geçmemiz lazım.
Evet.
Başka ne söyleyebiliriz? Yangın dedektörlerinden bahsedebiliriz. Bunların kurulumu, elektrik tesisatının periyodik kontrolü, yine yangın müdahale sistemlerinin faal ve kolay kullanılabilir olması, çalışanların eğitimi bizi inşallah bu yangından koruyacaktır. Yaşansa bile minimum hasarla, zayiatla kurtaracaktır diye
evet.
ümit ediyoruz.
Evet, can sağlığı en önemlisi elbette.
Kesinlikle,
bu tür durumlarda.
Kesinlikle.
Zaten iş sağlığı ve güvenliğinin de birinci amacı öncelikle can sağlığını korumak.
Kesinlikle.
Sonrasında da tabii
insan
sağlığı öncelik ama sonrasında tabii cana geleceğine mala gelsin diye bir
evet.
atasözümüz olmakla birlikte hani mal
var
olan evet ona da gelmesin. Zaten siz değerli iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da en büyük çabası bu yönde. Sonda bahsedeceğim demiştiniz. Gerçi çok küçük bahsettiniz ama o izleyebilecekleri animasyon filminden de bahsedip isterseniz öyle sonlandıralım sohbetimizi.
Tabii tabii. Bu bizim genel müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Farklı sektörlerle de yapıldı. Mesela metal sektöründe, kimya sektöründe, inşaat sektöründe ve tekstil sektöründe de yapıldı.
Hı hı.
Burada da bahsettiğim gibi balyaların etrafında bulunan metal tellerin kesilmesi gerekiyor öncelikle. O kesilen telden küçük bir parça balya üzerinde kalıyor. Ve daha sonra üretim hattına sevk edilen o balya üzerindeki parçayı gören çalışan onu almaya çalışıyor.
Hı hı.
Makine çalışırken halbuki yapmaması gereken güvensiz bir hareket. Dolayısıyla o noktada parmağı ya da eli şey oluyor, nedir onun ismi? hasara uğruyor, öyle diyelim. Yaralanıyor. Akabinde de makineye çarpan o metal kıvılcımla yangına sebebiyet verebiliyor. Pamuk da öyle bir şey ki, hani pamuğun yüzeyi hemen kısa bir şekilde, kısa bir sürede saman alevi derler ya, onun gibi hemen yanabilir. Ve hemen diğer yakınlarda bir şey varsa tabii hemen iletebilir. Tabii bu noktada hem çalışan zarar gördü, hem malzeme zarar gördü. Tabii o noktada diğer çalışanlar müdahale ettiler. Yangın büyümeden söndürdüler.
Evet. Neyse. Mutlu sona ulaşırız inşallah. Filmlerin evet, evet, hepsinde olduğu gibi. Sayın Patlar, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
rica
için.
Ben
her şey
ederim.
İnsan sağlığı için. Çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Siz ve nezdinize, tüm ekip arkadaşlarınıza ve yayınımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Ali Patlar telefon hattımızın diğer ucundaydı. Tekstil sektöründe özellikle iş sağlığı ve güvenliğine dair verileri paylaştı bizlerle ve ne tür tehlike ve risklerle karşılaşabildiğinden bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Gözlerle döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Nasıl bir sevdaysa bu, karşı koyamam, dayanamam. Kıskanırım seni, paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Yeniden başlasam bu sefer korkmadan, koklayıp birbirimizi çöpe atmadan. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Nasıl bir sevdaysa bu, karşı koyamam, dayanamam. Kıskanırım seni, paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.
Avrupalı Türkler.
Güne bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız stüdyomuzda. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sezin Hanım.
Hocam bugün sizinle birlikte Avrupa'ya evet. işçi olarak giden Türk vatandaşlarımızın zamanla kendi iş yerlerini kurup işveren olduklarını ve sonrasında bulundukları ülkelerin ekonomilerine katkı sağlarken girişimcilik ruhuyla da çok farklı evet. alanlarda istihdam oluşturduklarından bahsedeceğiz. Çok atılganız bu evet, anlamda, evet, çok evet. çalışkanız ve gerçekten bulunduğumuz her ortamda o ortamı daha da geliştirme yolunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu biraz da bir genetik özellik. Özelliklerimizden de kaynaklanıyor. Biz biraz Türk kökenli girişimcilerin ekonomik gücünü, gelişimini konuşalım sizinle istedik hocam. Neler evet, söylersiniz?
Evet, çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu. Yani yıllardır üzerinde çok durulan, aslında çok da bilgi sahibi olmadığımız ve çeşitli projelerle belki araştırma projeleriyle daha fazla bilgi sahibi olmamız gereken bir konu. Nitekim bu ara Yurtdışı Türkler Başkanlığımızla birlikte bir projede çalışıyorum ben. Mümkün olduğu kadar yurt dışındaki Almanya pilot ülke olarak gerçek bir fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gerçekten bu girişimciliklerinin, yani bu şeyin, projemizin ismi de Diaspora'da Türk Girişimciliği. Hı hı. Onların hangi boyutlarda nerelere vardığını daha iyi anlamak ve ona göre de hangi destekleri sağlayabileceğimize, en azından Türkiye olarak tespit etmek üzere başlattığımız bir proje bu. Şimdi gerçekten çok ciddi ilerleme kaydedildi. Yani çeşitli sayılar telaffuz edilir. 90-100 bin civarında Türk işletmesinin olduğundan söz edilir. Bunların çok daha üstünde bir rakamla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Şöyle, yani kendi adına değil de belki bir Alman arkadaşının adına girişimcilik yapan vatandaşlarımız var. Onun ötesinde Alman vatandaşı olduğu için de, yani adı tabii Türk adı ama Türk girişimcisi olarak nitelendirilmeyenler çok sayıda. Hmm. Şimdi dolayısıyla çok, yani bu söylenen rakamların çok üzerinde bir durumla karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Ve yani çalıştıkları sektörler itibariyle de çok renkli, çok yaygın, çok farklı sektörler. Şimdi bakıyorsunuz, yani ilk bakışta işte ne bileyim gıda sektöründe varlar biraz. Biraz değil, bayağı varlar.
Değil mi? Hiç hocam sonra... hani şuradan Almanya'ya gitsek gıda ha. anlamında gerçekten sıkıntı çekmeyiz.
Çekmezsiniz. onun ötesinde ama bakıyorsunuz bilişim sektöründeler. İşte makine imalatında varlar, tekstilde varlar. Ondan sonra hizmet sektöründe çok hızlı bir şekilde büyüdüler. Şimdi bir de bizim böyle bir özelliğimiz var. Bizim vatandaşlarımız, aslında belki de hepimizde var o özellik. Bir kere biraz evvel bahsettiğiniz gibi hem atılganız hem de bu özellikle hizmet sektöründe çok ciddi atılımlar yapabiliyoruz. Son zamanda işte ama Türkiye kökenli bazı şirketlerin Almanya'da yani işte çok ciddi biçimde piyasada yer tuttuğunu duyuyoruz. Yani böyle işte telefonda ya da internet üzerinden ısmarladığınız yiyecekleri getiriyorlar. Bu ciddi bir sektör. Özellikle pandemi süresince ya, çok evet. önem kazandı biliyorsunuz. Yani ülkemizde de çok önem kazandı. Fakat o pazarı mesela şimdi bakıyorsunuz Türk firmaları ele geçirmiş. Dolayısıyla çok uygun bir iklim olduğunu düşünüyorum. Hem bizimkiler açısından hem de o ülkelerdeki iktisadi durum açısından. Dolayısıyla bu çalışmalarımızın sonunda göreceğimiz fotoğraf, durum herhalde bizi ziyadesiyle de memnun edecek diye düşünüyorum ve ilerisi için de çok umut verecek. Yani tabii bir takım desteklere ihtiyaçları olabilir. bir takım yönlendirmelere ihtiyaçları olabilir. Türkiye ile bağlantılı işler açısından da hem ülkemize katkısı açısından hem de o yaşadıkları ülkenin ekonomisine katkısı açısından da önemli yeni perspektifler ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Böyle bir iyimser bir yaklaşımımız var.
Evet,
tabii buraya tabii kolay gelmediler. Yani tabii. Onu da söylemek lazım. Ben hatırlıyorum yani 60'lı yıllarda, tabii 60'lı yıllarda Almanya'da değildim ama 70'li yılların ortasından hatta başından itibaren Almanya'daki gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak böyle işte son derece güçlüklerle ticari faaliyet izni alan, işte zorla bir küçük dükkan açan, ondan sonra ve onu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde büyütmeye çalışan, bir takım engelleri aşmaya çalışan insanlarımız bugün yani nerede işte fabrika kuracak noktaya kadar geldiler. Ama dediğim gibi kolay bir şey değildi yani yıllarca hem bürokrasiyle mücadele ettiler hem de düşünebiliyor musunuz yani o güne kadar bir işletmecilik deneyimi olmayan insanlar. Yani bir fabrikada ücretli çalışırken falan birdenbire böyle iş hayatına atılıp girişimcilik yapıyorlar. Bu tabii her türlü takdirin üzerinde tabii, bir şey. Bu cesaret,
tabii.
Bu cesaret, bu beceri yani gerçekten kabul etmek lazım. Çok ciddi bir niteliktir bu. Diğer insanlarda görmüyorsunuz. Yani birçok insan daha böyle durağan, işte kendisine verilene razı olan ama herhangi bir atılım yapmaya da niyeti olmayan yapılar var. Böyle bir kültür var birçok yerde. Ama o kültürü böyle fersah fersah açan beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de yani çok önemli bir Türk iş adamı Berlin'de işte bir döner fabrikası kurmuş ve Avrupa'nın her tarafına döner yolluyor. Yani o fabrikada işleniyor falan filan. Yani pişirilmiyor tabii de. hazırlanıyor. Pişirilecek hale getiriliyor. Böyle balyalarla falan ifade edilecek şekilde. O iş adamıyla görüşmemde Almanya'ya gelmeden önce hiç döner yemediğini söyledi bana. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Yani çok çarpıcı bir olaydır.
Evet.
Yani kabul etmek lazım.
Evet hocam elbette.
Yani bu dediğim gibi her türlü takdirin üzerinde ve yani bu daha da gelişecek, daha da gelişecek. Biraz da böyle yani sosyoekonomik gelişme de bunu zorladı biliyor musunuz?
Hmm.
Yani çalışma hayatında doku değişti. İşte emek yoğun işler ortadan kalktı. Daha otomasyon ağırlıklı işler çıktı ortaya ve hizmet sektörü tabii ki önem kazandı. Şimdi eğer otomasyonla işte rekabet edemeyecek durumdaysanız, yeterince meslek eğitimi almamışsanız biraz da mecbur oluyorsunuz yani ticaretle uğraşmaya. Çünkü geçiminizi sağlamak durumundasınız, geçiminizi sürdürmek durumundasınız. Dolayısıyla biraz da şartlar zorladı ama dediğim gibi bu sadece şartların zorlamasıyla olacak bir şey
tabii,
değil ayrıca.
Tabii.
Gerçekten nitelikli bir yaklaşımla ancak bir cesaretle gerçekten her türlü takdirin üzerinde yani ne söylesem az.
Evet hocam peki yer açma konusunda hani bir ayrımcılığa uğradılar mı? Bilmiyorum belki eskiden uğradılar şimdi durum nasıl onu sormak daha doğru.
Vallahi bu değişti yani zaman içerisinde ben ilk yıllarda yani o 70'li 80'li 90'lı yıllarda falan işte izin alma konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu biliyorum vatandaşlarımızın. Daha sonra belli sektörlerde sanki o sektörleri onlara terk ettiler. Yani
baktılar başa çıkamıyorlar.
Yani giderek Türklerin tek eli altına girmiş gibi oldu. Mesela çok enteresan çok sayıda taksi işletmecisi var. Yani sadece şoförlük değil, araç sahibi olup aynı zamanda da işletmeyen bir şirket haline gelmiş,
evet.
Şirketleşenler var. Bakıyorsunuz şimdi Almanya şehirlerine ya da Avrupa'nın diğer ülkelerine de gittiğiniz vakit bir taksiye bindiğiniz zaman çok rahatlıkla, çok büyük ihtimalle daha doğrusu bir Türk taksi şoförüyle karşılaşacaksınız. Ondan sonra işte gıda sektöründe ciddi bir fark ortaya çıktı. Bir de ben 70'li yılların mesela Almanya'sını düşünüyorum. Birçok bizim olağan sebzelerimizi egzotik sebze zannederlerdi. Öyle değerlendirirlerdi. Patlıcan mesela tanımadıkları bir sebzeydi. Ondan sonra enginarı bilmezlerdi falan. Zamanla Türk manavları aslında hem damak zevkini değiştirdiler.
Tabii.
O ülkede yaşayan
hiç
insanlar.
Hiç döner yememiş olan bir Alman ben gerçekten düşünemiyorum şu anda. Muhakkak yemiş tadına bakmışlardı.
Şöyle bir şey var Sezin Hanım. Döneri zaman içerisinde tabii çok uzun zaman oldu şimdi 30 senedir falan Almanlar döneri tanıdılar tabii. Onun bir Alman yiyeceği olduğu kanaati yaygınlaştı.
O da güzel.
Ondan sonra hatta bazı yayınlarda gördük işte döner bir Alman yiyeceğidir falan. Yani tabii şimdi böyle yemek milliyetçiliği yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama ismine bakmak yeterli. Yani.
Tabii tabii yok hocam bazen gerekiyor. Yani baklavamızı, evet, dönerimizi evet. Yani bunlar hamburger değil en azından onu bilsinler. Bu başka bir şey.
Evet evet yani ilk bu işte 90'lı yıllarda işte o büyük önemli zincirlere naziri olarak mesela McDöner'ler çıkmıştı. McDöner büfeleri, dükkanları falan. Yani aslında çok heyecan verici. Çok aslında ne bileyim yani böyle biraz da gurur verici bir sektör bu. Yani biz işte bu proje çerçevesinde şimdiye kadar tam olarak belirlenmemiş bazı gerçeklikleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Üniversite olarak Yurt Dışı Türkler Başkanlığımızın desteğiyle. Ve dediğim gibi yani sonunda herhalde çok güzel bir fotoğrafla karşılaşacağız, bir resimle karşılaşacağız ve ondan sonra da daha fazla gelişmesi için oradaki Türklerin
neler yapılabilir,
işte bir eylem planıyla belki belli destekler sağlamak suretiyle bu biliyor musunuz aslında sınır aşırı ekonomik, siyasal, kültürel bir takım alanlar ortaya çıkmış vaziyette. Yani işi sadece diaspora deyip geçmemek lazım. O alanlarda yapılacak çok şey var. Yani o ülkelerle yapılacak çok şey var. O ülkelerin ya da daha doğrusu iki ülke arasında veyahut da işte çok taraflı ülkeler bir arada yapılacak çok şeyler var. Bunlar birbirimize yaklaştıracak, halkları birbirine yaklaştıracak. Daha barışçı, daha güzel ortamların ortaya çıkmasına yol açacak. Ticaret, yatırım, girişim bunun için çok müsait ve aslında bütün bu iyi sonuçları almaya götürecek önemli unsurlar. Şimdi bunlardan yararlanmak mecburiyetindeyiz. Yani baksanıza dünya karışık, Avrupa'da bile savaş var. Olmaz denen savaş oluyor. İnsanları, halkları birbirine daha fazla yaklaştıracak olan unsurlardan biri bu ticaret, girişimcilik, ekonomi falan. Yani evet. Onun için ona önem vermek mecburiyetindeyiz. Bu da bizim üzerimize düşen bir vazife diye düşünüyorum. Yani
Türkiye'den de yardım beklerler değil mi hocam bu tür bir yani, çabada?
Yardım derken yardımdan ya ziyade bir yönlendirme söz konusu olabilir. O yönlendirmenin nasıl olacağını tabii daha sonra karar vermek lazım. Ama Türkiye gelişen bir ekonomi, büyüyen bir ekonomi ve Türkiye giderek yurt dışındaki vatandaşlarıyla daha yakın ilişkiler kuruyor.
Ve kurmak istiyor.
Kurmak da istiyor. Evet. Ve bunun sonucunda da işte aynı zamanda da işte onların yaşadıkları ülkelerle de yakın ilişki kurmuş olacaktır yani.
Evet.
Bu da hem bize faydası var hem onlara faydası var.
Tabii.
Hem de yeni yeni fırsatların imkanların ortaya çıkmasına yol açacak.
Ve oradaki evet. Gençlerimize de çok büyük faydası var. Onlara da
olmaz
bir istihdam alanı olacak böyle.
Hem öyle hem de işte Türkiye ile olan bağlarını biliyorsunuz. Pekişmesini istiyoruz. Muhafaza edilmesini istiyoruz. O bakımdan da çok önemli bir şeydir, fırsattır
evet.
diye düşünüyorum.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz bugün İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamızla yurt dışındaki Türk kökenli girişimcilerin ekonomik gücünü ve gelişimini konuştuk. Hocam bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. güne bakan.